Ayrım 32, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 350. Seryoja'nın çevresini yeni insanlar sarmış, bu yeni insanlar ona en yakın olanları bile içinden, ruhundan sürüp çıkarmışlardı. Topçu Kolomeitsev muvazzaf denizciydi. Askeri gemide görevliydi. Baltık denizinde 3 kez gemisi batmıştı. Aşağılayarak söz etmenin hoş kaçmayacağı insanlar hakkında aşağılayıcı sözler söyleyen Kolomeitsev'in bilim adamlarına ve yazarlara olağanüstü bir saygı göstermesi Seryoja'nın hoşuna gidiyordu. Ona göre herhangi bir görev ve rütbedeki komutanların hepsi de dazlak kafalı, Lobachevski ya da bir deri bir kemik Romain Rolland'ın karşısında bir hiçtiler. Kolomeitsev bazen edebiyattan söz ederdi. Onun sözleri Çentsov'un ahlak dersi veren yurtseverlik edebiyatı üzerine konuşmalarına hiç benzemezdi. Hoşuna giden bir yazar vardı, ne Amerikalı ne de İngiliz. Gerçi Seryoja bu yazarı hiç okumamıştı. Kolomeitsev de adamın soyadını unutmuştu. Ama Seryoja Kolomeitsev onu çok büyük bir zevkle, neşeyle, edepsizce sözlerle övdüğü için bu yazarın güzel yazdığından emindi. ''Benim hoşuma giden yönü'' diyordu Kolomeitsev, ''bana ders vermiyor. Herifin biri bir kadının üstüne mi çıkmış? O kadar. Askerin biri kafayı bulmuş, o kadar yaşlı adamın yaşlı karısı ölmüş. Tam olarak olduğu gibi yazılmıştır. Hem güldüren hem acıklı hem ilginç. Yine de insanların ne için yaşadıklarını bilmiyorsun. İstihbaratçı Vasya Klimov Kolomeitsev'le arkadaştı. Bir keresinde Klimov ve Shaposhnikov Alman bölgesine girmişler, demir yolundaki toprak setin üstünden geçmişler, bir Alman bombasının açtığı, içinde Alman ağır makineli tüfek ekibiyle bir gözcü subayın oturduğu çukura doğru sürüne sürüne yaklaşmışlardı. Çukurun kenarına kadar sokulmuş Almanların ne yaptığına bakıyorlardı. Genç makineli tüfekçi ceketinin önünü açmış, gömleğinin yakasına kırmızı kareli bir mendil sokmuş tıraş oluyordu. Seryoja usturanın altında tozlu ve sert sakalı nasıl gıcır gıcır ses çıkardığını duyuyordu. İkinci Alman yassı bir kavanozdan konserve yiyordu. Seryoja da kısa ama dolu dolu bir an için onun büyük bir hoşnutluk ifadesi taşıyan geniş suratına bakıyordu. Gözcü subay kol saatini kuruyordu. Seryoja subayı korkutmamak için usulca ''Hey baksana saat kaç?'' diye sormak istiyordu. Klimov el bombasının pimini çekti ve çukura fırlattı. Daha hava toz duman içindeyken Klimov ikinci el bombasını da attı ve patlamanın ardından çukura atladı. Almanlar sanki bir dakika önce bu dünyada yaşamıyorlarmışçasına cansızdılar. Klimov patlamayla ortaya çıkan gazlardan ve tozdan aksırarak kendisine gereken her şeyi, ağır makinelinin sürgüsünü, dürbünü aldı, subayın sıcacık kolundaki saati kan bulaşmaması için dikkatle çıkardı, makineli tüfekçilerin paramparça olmuş üniformalarından asker kimliklerini aldı. Topladığı ganimetleri teslim etti, olanları anlattı. Seryoja'dan eline biraz su dökmesini istedi. Kolomeitsev'in yanına oturdu ve artık bir sigara içelim dedi. Bu sırada kendi kendine ben barışçı bir Riyazan sakini, amatör balıkçıyım diye konuşan Perfilyev koşarak geldi. Bana bak Klimov, öyle yayılıp oturma diye bağırdı Perfilyev. Ev yöneticisi seni arıyor. Alman evlerine tekrar gitmen gerekiyormuş. ''Tamam, hemen giderim.'' dedi Klimov suçlu bir sesle ve iş aletlerini, otomatik tabancasını, el bombası dolu çadır bezinden çantasını toplamaya koyuldu. Eşyalarına dikkatle dokunuyordu, sanki canlarını yakmaktan korkuyordu. Çoğu kişiye ''siz'' diye hitap eder, hiçbir zaman küfretmezdi. Yaşlı Polyakov 110 adam öldürmüş olan Klimov'a ''sen Baptist değil misin?'' diye sordu. Klimov suskun biri değildi, özellikle çocukluğunu anlatmayı severdi. Babası Putilov fabrikasında işçiydi. Klimov'un kendisi de tornacıydı. Savaştan önce fabrikanın sanat okulunda ders veriyordu. Klimov'un bir hikayesi Seryoja'yı çok güldürmüştü. Zanaatkarlardan biri vida yutmuştu. Öksürmeye başlamış, morarmıştı. Klimov acil yardım gelene kadar kerpetenle zanaatkarın boğazından vidayı çıkarmıştı. Ama bir keresinde Seryoja ganimet olarak ele geçirdiği şınapsı içip sarhoş olan Klimov'u görmüş ve korkuya kapılmıştı. Grekov bile onun karşısında ürkmüş gibiydi. Evdeki en özensiz kişi Teğmen Batrakov'du. Batrakov çizmelerini temizlemezdi. Yürürken topuğunun birini şap şap yere vururdu. Kızıl Ordu askerleri topçu Teğmen'in geldiğini başlarını çevirmeden anlarlardı. Teğmen günde 10 kez gözlüğünü bir güderi parçasıyla silerdi. Ancak gözlük gözüne uygun numarada olmadığı için göremez, patlamalar yüzünden çıkan toz ve duman gözlük camlarını kirletmiş gibi gelirdi Batrakov'a. Klimov ölü Almanlardan çıkarıp aldığı gözlükleri getirmişti Teğmen'e birkaç kez. Ama Batrakov'un şansı yoktu. Çerçeve güzel oluyor ama camlar uymuyordu. Savaştan önce Batrakov bir teknik okulda matematik dersi veriyordu. Kendine güveni çoktu. Cahil öğrencilerden kibirli bir sesle söz ederdi. Seryoja'yı matematikten sınav yapmıştı ve Seryoja rezil olmuştu. Ev sakinleri gülmeye başlamışlar, Şaposhnikov'u sınıfta bırakmakla tehdit etmişlerdi. Bir gün deliye dönmüş demircilerin ellerindeki ağır balyozlarla taşı, toprağı, çeliği dövdükleri bir Alman hava saldırısı sırasında Grekov Batrakov'u bir merdivenin üst başında oturmuş kitap okurken görmüştü. Grekov Almanların artık yapacak bir şeyi kalmamış, böyle bir salağa karşı ne yapacaklar demişti. Almanların yaptığı her şey ev sakinlerinde korku değil, küçümseyen alaycı bir tavır yaratıyordu. Ah, Fritz de çabalıyor. Bak bak bak, haydutlar ne icat etmişler. Düpedüz salak, bombaları nereye atıyor? Batrakov istihkam takımının komutanı Antsiferov'la arkadaşlık ederdi. Antsiferov 40 yaşında müzmin hastalıklarından söz etmeyi seven, cephede ender görülen bir şeydir bu, ateş altında ülserini ve sinir iltihabını kendi kendine iyileştiren bir adamdır. Ancak Antsiferov Stalingrad cehenneminde koca gövdesine yuvalanmış çok sayıdaki hastalıktan ıstırap çekmeye devam ediyordu. Alman ilaçları da onu iyileştirmiyordu. Bu dolgun yüzlü, dazlak yuvarlak kafalı, yuvarlak gözlü adam yangınların uğursuz yansımalarının altında istihkamcılarıyla çay içerek keyif çatarken gerçek dışı biri gibi görünüyordu. Ayağındaki nasır ayakkabı giydiğinde canına okuduğundan genellikle yalın ayak otururdu, gömlek giymezdi. Antsiferov'a hava her zaman sıcak gelirdi. Mavi çiçekli fincandan sıcak çayını yudumlar, geniş mendiliyle dazlak kafasını siler, içini çeker, gülümser ve kafası sargılı, asık suratlı asker Lyahov'un islenmiş büyük bir çaydanlıktan ikide bir kaynar su döktüğü fincanına tekrar üflemeye koyulurdu. Antsiferov bazen çizmesini ayağına çekmeden dünyada neler olduğuna bakmak için inleye, oflaya, tuğla yığınının üstüne tırmanırdı. Yalın ayak, gömleksiz, şapkasız bir halde şiddetli bir sağanakta bahçesine bakmak için kapısının eşiğine çıkmış bir köylü gibi dikilirdi. Savaştan önce şantiye şefi olarak çalışıyordu. İnşaat deneyimi şimdi adeta tersine bir anlam kazanmıştı. Aklında sürekli evlerin, duvarların, bodrumların nasıl yıkılacağı konusu vardı. Batrakov'un istihkamcıyla başlıca sohbet konusu felsefi meselelerdi. Yapmaktan yıkmaya geçmiş olan Antsiferov da bu alışılmamış geçişten bir anlam çıkarma gereksinimi doğmuştu. İkisinin sohbeti zaman zaman felsefenin doruklarından yaşamın amacı nedir, yıldız dünyalarında Sovyet egemenliği var mıdır, erkeğin zihinsel yapısının kadının zihinsel yapısına karşı üstünlükleri nelerdir gibi alışılmış gündelik konulara geçerdi. Burada Stalingrad'ın yıkıntıları arasında her şey farklıydı ve insanlar için gerekli olan bilgelik daha çok uyuşuk Batrakov'un tarafındaydı. ''İnanır mısın Vanya?'' diyordu Antsiferov Batrakov'a. ''Bazı şeyleri senin sayende anlamaya başladım. Oysa eskiden kime meze ile yarımlık vodka gerekli, kime arabası için yeni dış lastikler vermeli, kimin cebine doğrudan bir yüzlük sokuşturmalı, tüm mekanizmayı sonuna kadar bildiğimi sanırdım.'' Antsiferov'a insanlar konusunda yeni bir tavır kazandıranın Stalingrad değil de kendi bulanık düşünceleri olduğuna ciddi ciddi inanan Batrakov küçümseyerek şöyle diyordu.
''Evet efendim, savaştan önce karşılaşmadığımıza genel anlamda üzülebiliriz.''
Bodrum'da ise Alman saldırısını geri püskürten ve Grekov'un tiz sesiyle karşı saldırıya geçen piyadeler oturuyordu.
Piyadelerin başında Teğmen Zubarev vardı. Savaştan önce konservatuvarda Şam bölümünde okumuştu. Arada bir Almanlara ait evlere gizlice yaklaşır ve "Ah beni uyandırma ilkbaharın soluğu" şarkısını ya da Lenski'nin aryasını söylemeye başlardı. Zubarev neden tuğla yığınlarının üstüne çıktığını ve neden yaşamını tehlikeye atarak şarkı söylediğini sorduklarında "Boş ver" der gibi elini sallardı. Belki de gündüz ve gece ceset kokusunun havada durduğu burada sadece kendisine ve arkadaşlarına değil, aynı zamanda düşmanlara da en büyük yok etme güçlerinin bile yaşamın güzelliğiyle hiçbir zaman baş edemeyeceğini kanıtlamak istiyordu. Grekov'u, Kolomeitsev'i, Polyakov'u, Klimov'u, Batrakov'u, sakallı Zubarev'i tanımadan yaşanabilir miydi hiç? Tüm yaşamını entelektüel bir çevrede geçirmiş olan Sergei Hoca, basit işçilerin iyi insanlar olduğunu her zaman söyleyip duran büyük annesinin bu sözlerinin doğruluğunu anlamıştı. Ancak akıllı Sergei Hoca büyük annesinin hatasını da fark etmişti. Büyük annesi basit insanları yine de basit görüyordu. 6-1 numaralı evdekiler basit insanlar değildi. Grekov şu sözlerle Sergei Hoca'yı şaşırtmıştı. İnsanı koyun gibi gütmek olanaksızdır. Lenin zeki biri olsa da bunu anlamamıştı. Devrim insanların hiç kimse tarafından yönetilmemesi için yapılır. Lenin ise eskiden sizi aptalca yönetiyorlardı. Ben zekice yöneteceğim diyordu. 1937 yılında on binlerce suçsuz insanı öldüren İçişleri Halk Komiserliği görevlilerini, insanların böylesine cesaretle kınadıklarını Sergei Hoca hiç duymamıştı. Kolektifleştirme döneminde köylülerin payına düşen felaketlerden ve sıkıntılardan insanların böylesine acıyla söz ettiklerini Sergei Hoca hiçbir zaman duymamıştı. Bu konular üzerine en çok konuşan ev yöneticisi Grekov'un ta kendisiydi. Ama bu türden konuşmaları Kolomeitsev'de, Batrakov'da sık sık yapıyorlardı. Şimdi karargah sığınağında 6-1 numaralı evin dışında geçirdiği her dakika Sergei Hoca'ya can sıkıcı şekilde uzun geliyordu. Nöbetlerle şube başkanlarının çağrılmasıyla ilgili konuşmaları dinlemek anlamsız geliyordu. Polyakov'un, Kolomeitsev'in, Grekov'un şu anda ne yaptıklarını gözünün önünde canlandırmaya çalışıyordu. Akşam sakin bir saatte herkes yine radyo operatörü kızdan söz ediyordur. Eğer kararını vermişse Butha ya da Çuykov tehdit etse bile hiçbir şey Grekov'u durduramaz artık. Ev sakinleri mükemmel, güçlü, gözü kara insanlardı. Zubarev herhalde bu gece de arya söylemiştir. Kız ise çaresiz oturmuş başına gelecekleri bekliyordur. Öldürürüm diye aklından geçirdi. Fakat kimi öldüreceğini pek de bilmiyordu. Ne yapabilirdi? Bir kez bile bir kızı öpmemişti. Oysa o şeytanlar deneyimliydi. Kesinlikle kızı baştan çıkaracaklardı. İstemedikleri halde alay komutanlarının, tümen komutanlarının, seferi durum eşleri olan hemşire, telefoncu, mesafe ölçümcüsü kızlarla ilgili pek çok hikaye duymuştu. Bu hikayeler onu heyecanlandırmıyor ve ilgilendirmiyordu. Sığınağın kapısına baktı, daha önce hiç aklına gelmemişti. Hiç kimseye sormadan kalkıp gitse ne olurdu? Ayağa kalktı, kapıyı açtı ve gitti. Bu arada siyasi şube başkanı Vasilyev'in emriyle ordu karargahına, harekat nöbetçisine telefon etmişler, kuşatma altındaki evden gelen askerin hemen komiserin yanına gönderilmesini istemişlerdi. Daphne ve Chloe hikayesinin, İnsanların her zaman yüreğini titretmesinin nedeni iki gencin aşkının mavi göğün altında bağ kütüklerinin arasında doğmuş olması değildir. Dipnot Daphne ve Chloe, milattan sonra 3. yüzyılda yazılmış, terk edilmiş ve çobanlar tarafından bulunup büyütülmüş, daha sonra birbirlerine aşık olmuş Daphne ve Chloe'yi anlatan bir Yunan romanı. Çevirenin notu. Daphne ve Chloe'nin hikayesi her zaman ve her yerde yinelenir. Kızarmış morina balığı kokan boğucu bir bodrumda da, bir toplama kampının sığınağında da, bir işletmenin muhasebesinde hesap makinelerinin şakırtısı altında da, bir iplik eğirme atölyesinin tozu dumanı içinde de. Ve bu hikaye yıkıntılar arasında, Alman uçaklarının ulumaları altında, insanların kirli ve terli bedenlerini balla değil, çürük patatesle ve eski bir kalorifer kazanının suyuyla besledikleri bir yerde. dalgın bir sessizliğin değil, sadece ve sadece kırık taşların, gümbürtülerin ve pis kokuların olduğu bir yerde bir kez daha ortaya çıkmıştı. 62. Bölüm. Stalingrad Devlet Bölge Elektrik Santralı'nda bekçi olarak çalışmış olan ihtiyar Andrei'ye ve gelininden gelen bir mektubu yakaladıkları ilk fırsatta vermişlerdi. Gelini karısı Varvara Aleksandrovna'nın zatürreden öldüğünü yazıyordu. Andreev karısının ölüm haberini aldıktan sonra iyice asık suratlı bir adam olmuştu. Spiridonovlara ender olarak uğruyor, akşamları işçi lojmanının kapısının önünde oturuyor, patlayan silahların parıltısına ve bulutlu gökyüzünde görünüp kaybolan projektör ışıklarına bakıyordu. Arada bir lojmandakiler onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama o susuyordu. Konuşan kişi ihtiyarın kulağının duymadığını düşünerek sorusunu daha yüksek bir sesle yineliyordu. Andreev somurtarak konuşuyordu.
''Duyuyorum, sağır değilim.''
Ve tekrar susuyordu. Karısının ölümü sarsmıştı onu. Yaşamı karısının yaşamının içinde yansıyordu. Andreev'in başına gelen iyi ve kötü şeyler, neşesi ve hüznü Varvara Aleksandrovna'nın ruhunda yansıyordu. Şiddetli bombardıman sırasında tonlarca bombanın patladığı anlarda Pavel Andreyevich Stalingrad Dibes atölyelerinin arasında kabaran toprak ve duman dalgasına bakarak ''Benim koca karı da keşke görseydi.'' ''Ah Varvara, işte böyle!'' diye düşünüyordu. Oysa karısı o sırada canlılar arasında değildi artık. Ona öyle geliyordu ki bombalarla ve mermilerle darmadağın olmuş evlerin yıkıntıları, savaşın yeniden sürdüğü bahçe, yani toprak ve eğilmiş demir parçaları, acı, ıslak bir duman ve yanan yağ izolatörlerinden çıkan sarı bir kertenkele gibi sürünen alev kalan hayatını ifade ediyordu. Bir zamanlar aydınlık bir odada oturmuyor muydu? İşe gitmeden önce kahvaltı etmiyor muydu? Karısı da yanında oturup biraz daha vereyim mi diye yüzüne bakmıyor muydu? Evet, ona kalan tek şey ölmekti. Birden karısını güneşten yanmış kollarıyla, neşeli gözleriyle, gençliğindeki haliyle anımsadı. Vakit, saat gelecekti, artık o kadar uzak değildi. Akşam ağır adımlarla merdivenleri gıcırdatarak Spiridonovların sığınağına indi. Stepan Fyodorovich ihtiyarın yüzüne baktı ve ''İyi değil misiniz Pavel Andreyevich?'' dedi. ''Siz daha gençsiniz Stepan Fyodorovich'' diye karşılık verdi Andreyev. ''Gücünüz daha az, içiniz rahat olsun. Oysa benim gücüm yeterli. Tek başıma gideceğim.'' Bu sırada bulaşık yıkayan Vera ne demek istediğini birden anlamayarak ihtiyarın yüzüne baktı. Andreyev hiç kimsenin merhametine gerek duymadığından konuyu değiştirmek isteğiyle ''Sizin buradan gitme vaktiniz geldi Vera. Burada hastane yok. Tanklar ve uçaklar var sadece.'' dedi. Kız güldü ve ıslak ellerini iki yana açtı. Stepan Fyodorovich öfkeyle ''Ona şöyle bir bakan yabancılar bile nehrin sol kıyısına gitme zamanının geldiğini söylüyorlar artık.'' dedi. ''Dün ordu askeri kurul üyesi gelmişti. Bizim sığınağa uğradı. Vera'ya baktı. Hiçbir şey söylemedi. Ama arabaya bindiğinde siz ne yapıyorsunuz? Ne biçim babasınız?'' ''Onu zırhlı botla Volga'nın karşı kıyısına geçirelim.'' diye bana söylenmeye başladı. ''Ben ne yapabilirim ki? Kendisi istemiyor. Bütün mesele bu.'' Hızlı hızlı derli toplu aynı konuyu gün be gün tartışan insanlar gibi konuşuyordu. Andreev ceketinin kolundaki vaktiyle örülmüş, şimdi ise erimeye yüz tutmuş yere bakıyor ve susuyordu. ''İnsan burada ne tür mektup alabilir ki?'' diye devam ediyordu Stepan Fyodorovich. ''Postane mi var burada?'' ''Ne kadar zamandır buradayız? Ne büyük anneden, ne Jenya'dan, ne de Lyudmila'dan tek bir habercik olsun almadık. Tolya nerede? Seryoja nerede? Bunları öğrenebilir misin burada?''
''Pavel Andreyevich mektup aldı ya işte.'' dedi Vera.
''Ölüm haberi aldı.'' diyen Stepan Fyodorovich kendi sözlerinden dehşete kapıldı. Eliyle sığınağın daracık duvarlarını, Vera'nın yatağını ayıran perdeyi göstererek sinirli sinirli konuşmaya başladı.
''Bir kız, bir kadın burada nasıl yaşayabilir? Burada gece gündüz hep erkeklerle burun buruna yaşıyor. Kah işçiler, kah her biri birer asker olmuş bekçiler, millet doluşuyor. Bağırıp çağırıyorlar, sigara içiyorlar.''
''Andreev, bebeğe bari acıyın. Burada mahvolacak.'' dedi.
''Sen düşün dur sadece. Almanlar bir gün bir baskın yapacaklar. O zaman ne olacak?'' dedi Stepan Fyodorovich.
Vera susuyordu. Viktorov'un Stalingrad santralının yıkılan kapısından içeri gireceğine ve onu pilot tulumuyla, kürk çizmeleriyle, yanında plan çetesiyle uzaktan göreceğine inandırmıştı kendine. Viktorov geliyor mu diye bakmaya yola çıkıyordu. Kamyonlarla yoldan geçen Kızıl Ordu askerleri ona "Ey güzelim, kimi bekliyorsun? Yanımıza gel!" diye bağırıyorlardı. Vera bir an neşeleniyor ve "Kamyon beni taşımaz!" diye karşılık veriyordu. Sovyet uçakları uçtuğu sırada Stalingrad santralının hemen üstünden geçen avcı uçaklarına baktığında sanki Viktorov'un uçağını tanıyacakmış, ayırt edebilecekmiş gibi geliyordu. Bir keresinde santralın üstünden uçan bir avcı uçağı selam vererek pike yapmıştı da Vera umutsuzluğa düşmüş, kuş gibi bağırmaya, koşmaya başlamış, ayağı takılarak düşmüş, bu düşmeden sonra birkaç gece beli ağrımıştı. Ekibin sonunda elektrik santralı üstündeki hava muharebesini görmüştü. Muharebeden bir sonuç çıkmamış, Sovyet uçakları bulutların arasında kaybolmuşlar, Almanlar geri dönüp batıya doğru gitmişlerdi. Vera ise duruyor, bomboş göğe bakıyordu ve iri iri açılmış gözlerinde öyle çılgınca bir ifade vardı ki avludan geçen bir montaj işçisi "Yoldaş Spiridonova, neyiniz var, yaralandınız mı yoksa?" demişti. Viktorov'la tam da burada Stalingrad santralında karşılaşacağına inanıyordu. Ama ona öyle geliyordu ki bunu babasına söylerse yazgısı ona küsecek ve buluşmalarına engel olacaktı. Bazen inancı o kadar büyük oluyordu ki acele acele çavdar unundan patatesli börek pişirmeye girişiyor, yerleri siliyor, eşyaların yerlerini değiştiriyor, çizmelerinin çamurunu temizliyordu. Bazen babasıyla masa başında otururken çevreyi dinleyip "Dur bir dakika, bana izin ver," diyor ve paltosunu omzuna alıp yerin altından üstüne çıkıyor, avluda dikilen Spiridonovlara nereden gidileceğini soran bir pilot var mı diye bakıyordu. Onu unutmuş olabileceği bir kez bile, bir an bile aklına gelmiyordu. Viktorov'un da kendisiyle aynı heyecan ve inatla gündüz ve gece onu düşündüğünden emindi.
32. ayının sonu. Sayfa 361.